Ayrım 13. Enis 3 Celis ile Ali Nur'un öyküsü. Ey bahtı güzel şahım, işittim ki Basra tahtında vaktiyle Halife Harun Reşit'e bağlı bulunan Muhammed İbni Süleyman Üzzeyni adlı bir sultan varmış. Fakirleri ve dilenenleri kollar, bahtsız tebaasını merhametle ele alır ve servetini Allah'ın barışı ve duası üzerine olası peygamberimiz Muhammed'e inananlar arasında bölüştürürmüş. Her bakımdan erdemleri ve yiğitliği üstüne bir şairin yazdığı kasidenin başlangıcındaki şu dizelere layıkmış. Mızrağının demiri kalemidir, düşmanlarının yüreği üzerine yazdığı kağıt ve kanları her zaman kullandığı mürekkep. Bu hükümdarın iki veziri varmış. Birinin adı El-Mu'in İbni Savi, diğerininki ise El-Fazl İbni Hakan imiş. Ama bilmelisiniz ki El-Fazl İbni Hakan zamanının en cömert adamıymış. Onu tüm gönüllerin sevgilisi yapan hayran olunacak bir ahlakı, çok hoş bir kişiliği ve bilim adamlarının gelip zor sorunları çözümlemek için ona danışacak kadar görüşlerine değer verdiği üstün nitelikleri varmış ve ülkenin tüm halkı ayrıklık olmadan ömrünce iyilik yapması ve kötülük yapmaktan ya da adaletsizlikten sakınması için ona dualar eder, uzun ömür ve mutlu bir yaşam dilerlermiş. İkinci vezir İbni Savi'ye gelince o bambaşka biriymiş. İnsanlardan nefret eder, iyilikten dehşet duyar ve kötülük ekip biçermiş. Öylesine ki onu tanıyan bir şair hakkında bize şunları anlatmıştı. Onu gördüm. Yaklaşmasının getirdiği kirlilikten sakınmak için toparlandım ve iğrençliğinin dokunuşundan kaçınmak için giysimin eteklerini kaldırdım. Atımdan bu kirli öğeden beni uzaklaştırıp selamete kavuşturmasını istedim. Ve yine bu iki birbirinden farklı vezire bir başka şairin değişik bir dizesini uygulamak olasıdır. Soylu kişiden olma, soylu ruhlu, soylu kişiyle olunca duyduğun zevki yudum yudum tat. Zira her zaman soylu bir babanın oğlu doğuştan soyludur. Ama soyu sopu aşağılık, ruhu çirkin, kendisi aşağılık insan ile ilişki kurmaktan kaçın. Zira kötü tohumdan dünyaya gelmiş kişinin kendisi de kötüdür. Halk Vezir El-Mu'in İbni Savi için ne denli kin ve nefret doluysa, Vezir Fazlettin İbni Hakan için de o denli sevgi ve bağlılık gösteriyormuş. Bundan dolayı Vezir Savi, iyi yürekli Vezir Fazlettin'e büyük düşmanlık besliyor ve hükümdarın kafasında onun hakkında aykırı fikirler uyandırmaya yarayacak hiçbir fırsatı kaçırmıyormuş. Böylece günlerden bir gün Basra hükümdarı Muhammed İbni Süleyman Üzzeyni adalet dağıttığı salondaki tahtında yöresi tüm emirler ve sarayının belli başlı ve büyük ünvanlı kişileriyle çevrili oturuyormuş. O gün Basra'ya esir pazarına çeşitli ülkelerden bir yığın genç esirinin geldiği öğrenilmiş. Hükümdar da veziri Fazlettin'e dönerek ona ''Bana dünyada eşi olmayan güzellikte, mükemmel olduğu kadar aynı zamanda üstün nitelikleri ve tatlı bir kişiliğiyle olan genç bir esire bulmanı istiyorum.'' demiş. Vezir Fazlettin'e yöneltilen bu sözleri duyunca Vezir Sabi, hükümdarın güvenini daha çok Vezir Fazlettin'e gösterdiğini anlayıp kıskançlık duyarak şahı önerisinden vazgeçirmek niyetiyle ama böylesi bir cariye bulunabilmesi kabul edilirken, değer olarak hiç değilse 10.000 altın dinar harcanması göze alınmalıdır, diye haykırmış. Bunu duyan hükümdar, bu güçlük karşısında daha da hırslanarak hemen haznedarını çağırtmış ve ona, ''Hemen şimdi 10.000 altın dinar al ve vezirim Fazlettin İbni Hakan'a teslime et.'' demiş. Haznedar da hemencecik emri yerine getirmiş. Aynı anda vezir Fazlettin, hükümdarın arzusunu tatmin etmek üzere saraydan çıkmış. Vezir Fazlettin hemen esirler çarşısına gitmiş fakat satın alırken gözetilecek koşullara uyan hiçbir esire bulamamış. Bunun üzerine esirler çarşısındaki siyah ve beyaz esirelerin alım ve satımıyla uğraşan tüm simsarları çağırtıp hükümdarın istediği nitelikte genç bir esire bulmaları için tüm araştırmaları yerine getirmelerini onlara emretmiş ve pazara en az 10.000 altın dinar değerince bir esirenin getirildiği her seferinde bana hemen haber vermelisiniz, gelip uygun olup olmadığını göreyim demiş. Ve gerçekten o günden sonra her gün 2-3 simsar gelerek vezire ellerindeki güzel esireler hakkında haber verir olmuşlar. Ancak vezir bunları beğenmeyip simsarı da esireyi de geri çeviriyormuş. Böylece bir ay kadar bir zaman geçmiş. Bin kudretsiz ihtiyarın nefsini canlandıracak birbirinden güzel bin kadar genç kız görmüş. Ama bunların hiçbir hakkında karar verememiş. Hal böyle olunca günlerden bir gün Vezir Fazlettin hükümdarın sarayına gidip ondan görevini gereğince yerine getirebilmesi için biraz daha beklemesini rica etme niyetiyle atına binmek üzereyken simsarlardan birinin yaklaştığını ve atının üzengisini tutarak kendisine saygılar sunduktan sonra onuruna şu iki dizeyi okuduğunu duymuş. Ey devletin parlaklığını arttıran ve ecdadın kurduğu eski binayı canlandıran her zaman muzaffer büyük vezir. Cömertliğin ve iyiliklerinle yoksullara, kahrolmuşlara can verirsin ve her yaptığın yüce Tanrı katında daima kabul görür. Ve bu dizeleri okuduktan sonra vezire, ey soylu İbni Hakan, yenilmez Fazlettin, bana tanımlamakla onur verdiğin esire bulundu, emrinizi beklemektedir demiş. Vezir de simsara, hemen onu sarayıma getir göreyim demiş. Ve vezir sarayına geri dönerek esirenin getirilmesini beklemiş. Simsar bir saat sonra söz konusu ettiği esirenin elinden tutarak geri gelmiş. Onu tanımlamak için göğüsleri dik ve mağrur, gece renkli gözlerini kapatan kahverengi göz kapaklı, düz ve kaygın yanaklı, belli belirsiz bir gamzesi olan güler çeneli, zengin ve kıvrımlı bir kalçası, ve de bir arınınki kadar ince beli olan narin ve güzel endamlı bir kız olduğunu söyleyebilirim. Nadir ve seçkin kumaşlara bürünmüş olarak içeri girmiş. Ey şahım! Sana onun ağzının çiçek gibi, tükürüğünün şuruptan tatlı, yanaklarının misket cevizinin taze halindeki kırmızılıkta ve tüm vücudunun bir söğüt dalı kadar narin ve tatlı eğilimli olduğunu söylemeyi unuttum. Sesine gelince Meltem'in türküsünden daha ahenkli, bahçenin çiçeklerini yalayarak geçerken koku yüklenen Meltem'den daha hoştu. Onu tanımlayan bir şairin şu dizelerle söylediklerine her bakımdan layıktı. Onun ipek gibi yumuşak bir cildi vardır. Vücudu su gibi kıvrımlıdır. Su gibi temiz ve dinlendirici. Gözleri Allah güzel olsun demiş ve olmuşlar. Tanrı'nın eseri olduğu besbelli. Bir bakışıyla akılları bulandırır. Şarap bile o kadar etkili olamaz. Onu sevmek, geceleyin onu düşünmek, ruhumu altüst ediyor, bedenimi tutuşturuyor. Gece gibi siyah, uzun gür saçlarını, sabahın muştucusu şafağı andırır alnını düşlüyorum. Ve bundan dolayı çiçek gibi taze ve genç olduğundan ona İnis Üçcelis adını vermişlerdi. Mardrus, İnis Üçcelis yerine Düz Ami, tatlı dost olarak ismin Fransızca karşılığını kullanıyor ve bunu okuyucuya kolaylık olsun diye yaptığını söylüyor. Fransız okuyucu için sağlanan bu kolaylık Türk okuyucu için gerekli olmadığından biz Arapça metinlerdeki özgün başlığı kullanmayı yeğledik. Kıhavam ise Kompen o Döz Lange, tatlı dilli dost kullanımını yeğliyor. Böylece vezir onu görünce büyük bir hayranlık duymuş ve simsara bu esirinin değeri nedir diye sormuş. O da sahibi benden 10.000 altın dinar istedi. Bu değeri fazla bulmayarak kendisiyle anlaştık. Ancak esirci bana saydığı ve senin onun ağzından duymanı istediğim birçok nedenlerden dolayı bana bunun kendisinin zararına olduğunu yemin etti demiş. Bunun üzerine vezir, çağır onu bana demiş. Simsar hemen esirciyi aramaya koşmuş ve biraz sonra onunla birlikte vezirin huzuruna çıkmış. Vezir o harika esirinin sahibinin çok yaşlı, yaşlılıktan dolayı da bir deri bir kemik kalmış, tıpkı şairin dediği hale gelmiş bir acem olduğunu görmüş. Zaman ve baht beni yaşlandırdı, başım sallanıyor, bedenim kırılıyor. Zamanın kudretine ve şiddetine kim karşı koyabilir ki? Vaktiyle dimdik ayaktaydım, güneşe doğru böylece yürürdüm. Şimdi ise kibirli tavırlarım yok oldu. Hastalık yoldaşım, durağanlık metresimdir. Vezire selam vermiş. O da, nasıl anlaştık mı? Bu esireyi bana 10.000 altın dinara satıyor musun diye sormuş. Zaten ben kendime değil, hükümdara satın alıyorum onu diye eklemiş. yaşlı adam. Madem ki hükümdar için satın alınıyor, ben onu hiçbir değer önermeden armağan etmeyi yeğlerdim. Fakat ey cömert yürekli vezir, madem ki bana soruyorsun, sana yanıt vermek boynumun borcudur. Ve sana söyleyeyim, bu 10.000 altın dinar, onu çocukluğundan beri beslediğim piliçlerin, her zaman donandığı değerli giysilerin ve eğitilmesi için harcadığım paraların bile karşılığı değildir. Çünkü onu yetiştirmek için pek çok hocalar tuttum. Güzel yazı yazmayı, Arap ve İran dillerinin kurallarını, sarf ve nahvini, Kur'an tefsirini, hukukun esaslarını ve kaynaklarını, ahlak ve felsefeyi, geometriyi, tıbbı, kadastroyu öğrendi. Özellikle şiir sanatında eğlendirici, çeşitli musiki aletlerini çalmada ve şarkı söyleyip raks etmede üstünlük kazandı. Ve de tüm şairlerin ve tarihçilerin kitaplarını okudu. Ama bütün bunlar onu daha soylu bir niteliğe ve daha zarif bir ruha yöneltmekten başka etki yapmadı. Ve bundan dolayı ona Enis Üç Celiz adını verdim demiş. Vezir ona, hiç kuşku yok, sen haklısın ama ben 10.000 altın dinardan fazla ödeyemem ve de onu sana tartıp hemen burada ödeyeceğim yanıtını vermiş. Gerçekten Vezir Fazlettin ihtiyar acemin önünde hemen altınları tarttırmış, o da paraları almış. Ama oradan ayrılmadan önce yaşlı esir taciri vezire yaklaşmış ve ona, ''Vezir hazretlerinden kendisine bir tavsiyede bulunmak üzere izin vermesini rica etmekteyim.'' demiş. Fazlettin de, ''Tabii söyle bakalım ne diyeceksen.'' demiş. O zaman ihtiyar ona, ''Efendimiz vezire Enis Üç Celis'i hemen hükümdarımız Muhammed İbn Süleyman Üzzeyni'nin huzuruna çıkarmamasını öneririm. Çünkü daha bugün yorucu bir yolculuktan sonra kente ulaştı. Yorgunluk, hava ve su değişimi onu biraz yıprattı.'' 10 gün süreyle yüceltme şansı vereceksin. Sonra hamama girer, giysi değiştirir ve hazır olur. Böylesi senin ve onun hayrınadır. Ancak bu durumdayken onu sultana sunabilirsin. Ve bu sana sultanın gözünde daha çok onur ve saygınlık sağlar demiş. Vezir ihtiyarın aklı başında bir adam olduğunu anlamış ve onun görüşüne uymuş. Enis Üç Celis'i kendi sarayına götürmüş. Orada dinlenmesini sağlayabilmek için kendisine ait bir oda ayırtmış. Öte yandan Vezir Fazlettin İbni Hakan'ın hayran olunacak güzellikte ufukta yükselen ay gibi bir oğlu varmış. Yüzü harika beyazlıkta, yanakları gül gibiymiş. Bir yanağında bir amber damlası gibi bir ben, yüzünde taze ve ipek gibi yumuşak ayva tüyleri varmış. Tüm görünümüyle tıpkı şairin şu dizelerle övdüğü gibiymiş. Yanaklarının gülleri, salkında salkımlanmış kızıl hurmalar kadar nefistir, onları koparmak isterdim. Ama ellerimi uzatmak cüretinde bulunabilecek miyim? Kabul görmemekten öylesine korkuyorum ki, zaten dokunsam neye yarar? Onu ben bütünüyle gözüme yerleştirdim bile. Bu da bana yetiyor. Boyu fidandan ince ve narin ama yüreği ulaşılmaz ve de katı. Neden sanki yüreği, boyunun inceliğinden ve narinliğinden nasibini almamış? Böyle olsa narin boyu yüreğini biraz etkileseydi bana bunca acı çektirmezdi. Ve sen, tutkunu olduğum aşk yüzünden beni bu kadar kınayan dostum, beni biraz mazur tut ne olursun. Çünkü kendi üzerimde egemen olan ben kendim değilim ve bedenim ve tüm gücüm bu dertlerin altındadır. Ve bil ki tek suçlu ne odur ne de ben, sadece yüreğimdir. Ve genç zorban bağışlayıcı olsaydı, şimdi bu denli bitkin olmazdım ben. Mardrus'un İngilizce'ye çevirisinde bu son düze, beni suçlayamazsın, zaten çıldırmışım ben. Sevgilimi de suçlama. Tutuklayacaksan kalbimi tutukla. Ama onu cezalandırmak için ne bir yer ne de bir zincir bulabilirsin şeklinde geçmektedir. Ve Ali Nur adıyla anılan bu genç adam, Enis Üç Celis'in satın alınmış bulunduğundan haberli değilmiş. Oysa vezir babası Enis Üç Celis'e her şeyden önce kendisine vermiş olduğu nasihatları unutmamasını tavsiye etmiş imiş. Gerçekten vezir ona, bil ki kızım seni ben hükümdarımız. Muhammed İbni Süleyman Üzzeyni için satın aldım. Sen onun seçkin gözdesi olacaksın. Bundan dolayı kendine çok dikkat etmelisin. Ve de gerek kendini gerek beni kusurlu kılabilecek her durumdan sakınmalısın. benim haylaz fakat yakışıklı bir oğlum bulunduğu konusunda seni uyarmalıyım. Çevremizde kendi gönlüyle ona teslim olmayan ve çiçeğini ona yoldurtmayan tek bir kız bile yok. Ondan kendini koru ve ona rastlamaktan sakın. Hatta sesini bile duyurmamaya ve yüzünü açıkça ona göstermemeye çalış. Yoksa hiç kuşkusuz mahvolursun demişmiş. Enis Üçcelis de veziri işittim ve itaat ettim diye yanıt vermiş imiş. Bunun üzerine vezir gönlü yatışmış, onu bırakıp kendi işlerini görmeye başlamıştı. Oysa Tanrı'nın yazılı iradesi olarak işler iyi yürekli vezirin düşündüğünden çok başka türlü gelişme göstermiş. Gerçekten birkaç gün sonra Enis Üçcelis vezirin konağında bulunan hamama girmiş ve küçük esir kızlar ona yaşantısının en mükemmel banyosunu yaptırmışlardı. Tüm uzuvlarını ve saçlarını yıkadıktan sonra onun her yanını mıncıklayıp ovuşturmuşlar ve hazırladıkları ağdayla tüylerini almışlar. Miskle kokulandırılmış hoş suları saçlarına dökmüşler, el ve ayak parmaklarını kınalamışlar, sonra da kaş ve kirpiklerine sürme çekmişler. Ayaklarının ucunda öd ağacı ve akamber yakmışlar ve tüm bedenine hafif kokular sürmüşler. Sonra bedenini gül suyu ve portakal çiçeği suyu kokulu büyük bir havluyla, başını da sıcak bir baş havlusuyla sarmışlar. Onu hamamdan çıkarıp kendi dairesine götürmüşler. Orada vezirin karısı Ayınur'un annesi hatun ona hamamdan çıkınca söylenmesi adet olan sözleri söylemek için beklemekteymiş. Vezirin karısını görünce Enis Üçcelis ilerleyip elini öpmüş. Vezirin karısı da iki yanağından öperek ona "Ey Enis Üçcelis, bu banyo sana sağlık ve zevk versin. Ey Enis Üçcelis, şimdi ne kadar güzel, ışıltılı ve kokulusun. Evimizi öylesine aydınlatıyorsun ki sen oldukça meşaleye falan gerek yok." demiş. Enis Üçcelis bundan çok duygulanmış. Elini göğsüne bastırıp başını eğmiş ve "Hanımım ve annem olan sana teşekkür ederim. Allah seni iki dünyada da aziz kılsın. Nimetlerini senden esirgemesin. Gerçekten bu yıkanmayla rahatladım. Keşke sen de benimle olsaydın da birlikte yıkanaydık." demiş. Bunun üzerine Ali Nur'un annesi Enis Üçcelis'e şerbetler, kurabiyeler getirtmiş. Ona sağlık ve afiyet dileyerek kendi de gidip hamamda yıkanmak üzere oradan uzaklaşmış. Ama tam hamama gireceği sırada vezirin karısı korkusundan ve tedbir olsun diye Enis Üçcelis'i yalnız bırakmak istemediğinden iki küçük esireyi onun yanında bırakmış ve Enis Üçcelis'in dairesinin kapısında nöbet tutmalarını sıkı sıkıya tembih etmiş ve onlara hangi nedenle olursa olsun çırçıplak olan ve kolayca soğuk alabilecek olan Enis Üçcelis'in yanına kimseyi sokmayın demiş. İki küçük zenci saygıyla duyduk ve itaat ettik yanıtını vermişler. Bunun üzerine Ali Nur'un annesi kendisine sağlık dileğinde bulunan Enis Üçcelis'i bir kez daha öptükten sonra öteki kadınlar yanında olduğu halde hamama girmiş. Oysa bütün bunlar olurken Ali Nur eve gelmiş. Her zaman yaptığı gibi elini öpmek için annesini aramış ama onu bulamamış. Bunun üzerine odaları araştırarak Enis Üçcelis'in bulunduğu odanın önüne gelmiş. Kapıyı koruyan ve kendisine gülümseyen iki küçük cariyeyi görmüş. Bunlar da onu yakışıklı buluyor ve gizli gizli seviyorlarmış. Ali Nur bu kapının böylesine muhafaza edilmesine şaşırmış. Küçük esirelere "Annem içeride mi?" diye sormuş. Onlar da küçük elleriyle iterek onu kapıdan uzaklaştırmaya çalışarak "Hayır yok, hayır yok, hanımımız burada değil, evet burada değil, hamama girdi, evet hamama girdi Ali Nur Efendimiz" demişler. O da bunlara "Öyleyse siz burada ne yapıyorsunuz benim kuzucuklarım, çekilin de içeri girip biraz dinleneyim" demiş. Kızlar "İçeri girme ey Ali Nur, sakın içeri girme, içeride genç hanımımız Enis Üçcelis'ten başka kimse yok" diye çığırışmışlar. Ali Nur "Hangi Enis Üçcelis?" diye sorunca "Baban Efendimiz Vezir Fazlettin'in Sultan Ezzeyni için 10.000 altın dinara satın aldığı güzel Enis Üçcelis hamamdan çıktı. Üzerinde sadece beden havlusuyla çırçıplak. Sakın girme, sakın girme içeri ey Ali Nur. Yoksa soğuk alır, hanımımız da bizi dövdürür. Sakın girme Ali Nur" diye çığırışmışlar. Oysa onların böyle çığırışmalarını Enis Üçcelis içeriden dairesinden duyuyor ve şöyle düşünüyormuş. "Ya Allah, bana babasının marifetlerini saydığı bu Ali Nur da nasıl bir insan acaba? Tüm mahallede dokunmadık hiçbir genç kız, saldırmadık hiçbir kadın bırakmayan bu yakışıklı çocuk ne öneme ne şeydir. Onu görmezsem ölürüm vallahi. ve artık dayanamayarak ayağa kalkmış ve baştan aşağı koku saçarak hamamın tüm kokuları bedeninden fışkırarak ve de taptaze ve gözenekleri yaşama açık kapıya doğru ilerlemiş ve yavaşça aralayarak dışarı bakmış ve onu görmüş. Gerçekten bu Ali Nur tam da Dolunay gibiymiş. Sırf bu bakışla Enüs İcceliz heyecanla çarpılmış ve tüm vücudunun titrediğini hissetmiş. Kendi bakımından Ali Nur da kapı aralığından çabucak göz atarak Enüs İcceliz'in tüm güzelliğinin farkına varmış. Ali Nur da duyduğu arzudan etkilenerek iki küçük cariyeye öylesine yüksek sesle bağırmış ki ellerini yüzlerine kapayıp ağlayarak kaçışmışlar ve kapısı açık olan ikinci odaya girmişler. Ali Nur'un arkalarından kapatmak zahmetini duymadığı kapının aralığından onun Enüs İcceliz'in odasına daldığını görmüşler. Böylece ne olup bittiğini fark etmişler. Gerçekten Ali Nur kendini korkuyla divana atan, titremeler içinde gözleri iri iri açılmış, tüm çıplaklığı içindeki Enüs İcceliz'in yanına yaklaşmış ve elini göğsüne bastırmış. Enüs İcceliz'in önünde dize gelmiş ve ona tatlı bir sesle "Ey Enüs İcceliz, babamın 10.000 altın dinara aldığı cariye sen değil misin? Seni değerini anlamak için altında mı tarttılar? Ey Enüs İcceliz, sen erimiş altından çok daha değerlisin ve senin saçların arslan yelelerinden daha gösterişli. Çıplak gerdanın ise akarsuların köpüğünden daha tatlı ve serinletici" demiş. Kız da "Ali Nur, sen benim gözlerime çöl arslanlarından da korkunç, seni arayan etime parstan daha güçlü, solan dudaklarıma sert kılıçtan daha öldürücü görünüyorsun. Ali Nur, sen benim sultanımsın, beni kucakla gel" diye yanıt vermiş. Zaten sarhoş olan Ali Nur da ilerlemiş. Divanın üzerine Enüs İcceliz'in yanına atlamış ve ikisi birbirini kucaklamış. Dışarıda kalan iki küçük cariye de şaşırıp kalmış. Çünkü bu olan bitenler onlar için oldukça garipmiş. Bir türlü sırrını çözememişler. Gerçekten Ali Nur karşılıklı ateşli öpüşlerle birbirlerini kucakladıktan sonra divanın altından elini kaydırarak Enüs İcceliz'in iki bacağını kavramış. Enüs İcceliz de onu kollarıyla sarmış. İkisi sıkı sıkıya kucaklaşmışlar ve bir süre için öpüşmüşler ve çeşitli hareketlerden başka bir şey düşünmez olmuşlar. Ali Nur Enüs İcceliz'in dilini emmiş, o da Ali Nur'unkini. Bunu gören iki küçük esire büyük bir korkuya kapılmışlar. Dehşet içinde haykırarak oradan kaçıp Ali Nur'un annesinin bulunduğu hamama sığınmak istemişler. Tam o sırada hatun yıkanmasını bitirmiş. Gövdesinden fışkıran terler yüzünden mosmor olmuş, hamamdan çıkıyormuş. Karşısında gördüğü küçük esirelere "Niye böyle bağırıp duruyor, ağlayıp konuşuyorsunuz benim küçük kızlarım?" diye sormuş. Onlar da "Ah hanımımız" deyip duruyorlarmış. Hatun "Felaket, ne oldu bakalım küçük sefiller?" diye sormuş. Kızlar daha fazla ağlayarak "Ah hanımımız, genç efendimiz Ali Nur çıka geldi, bizi dövdü, bizi cezalandırdı. Sonra da onu hanımımız Enüs İcceliz'in yanına girerken gördük. Onun dilini emdi, o da onunkini. Bundan sonra ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü nefes nefese kalmışlardı. Sonra Ali Nur onun üzerine çıktı, biz de korkup kaçtık." diye yanıt vermişler. Bu sözleri işitince vezirin karısı hamam için yüksek nalınlar giymiş olmasına ve ileri yaşta bulunmasına karşın ardında tüm cariyeleriyle koşmaya başlamış ve Enüs İcceliz'in dairesine ulaşmış. Tam o sırada Ali Nur Enüs İcceliz'in bekaretini yeni gidermiş bulunuyorken küçük esirelerin haykırışlarını duyunca çok acele olarak oradan kaçmış. Bunun üzerine vezirin karısı heyecandan yüzü sapsarı Enüs İcceliz'e yaklaşmış ve ona "Kim geldi buraya?" diye sormuş. Kız, o çapkın Ali Nur'un eğer annesi sorarsa ne yolda yanıt vereceğini kendisine öğrettiği şekilde "Hanımım banyodan çıkmış, divana uzanmış dinlenirken hayatımda hiç görmediğim genç bir adam içeri girdi. Çok yakışıklıydı hanımım. Gözleri ve kaşları tıpkı sizinki gibiydi. Bana babamın 10.000 dinara satın aldığı Enüs İcceliz sen misin?" diye sordu. Ona "Evet, vezirin 10.000 dinara satın aldığı Enüs İcceliz benim. Ancak Sultan Muhammed İbni Süleyman Üzzeyni için satın alındım" dedim. O zaman gülerek bana "Hayır ey Enüs İcceliz, belki babamın eskiden maksadı buydu ama fikir değiştirdi ve seni tüm olarak bana armağan etti" dedi. O zaman çocukluğumdan beri itaatkar olan ben ona itaat ettim ve iyi yaptığımı düşündüm. Doğrusu Bağdat'ta saltanat sürmekte olan halifenin karısı olmaktansa cariye olarak oğlun Ali Nur'a ait olmayı yeğlerdim" demiş. Bunu duyan Ali Nur'un annesi, "Ah kızım, hepimiz için ne büyük felaket bu. Oğlum olacak bu Ali Nur vicdansızın biridir, seni kandırmış. Ama anlat bakayım bana kızım, neler yaptı sana?" diye sormuş. Enis Üçceliz, "Kendimi ona verdim. Tüm gücüyle beni kucakladı, bana sahip oldu." diye yanıt vermiş. Ali Nur'un annesi sormuş, "Tüm olarak mı sana sahip oldu?" diye. Kız da, "Evet öyle, hem de 3 kez sahip oldu anneciğim." diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyan Ali Nur'un annesi haykırarak, "Bu haylaz seni kırıp parçaladı desene," demiş. Sonra ağlamaya, ellerini yüzüne çarpmaya başlamış. Bütün esireler de onunla birlikte ağlıyor ve "Aman ya Rabbi, ne felaket!" diye haykırıyorlarmış. Çünkü Ali Nur'un annesiyle yöresindeki kadınları asıl korkutan şey Ali Nur'un babasının yapacaklarıymış. Gerçekten vezir aslında iyi ve gani gönüllü bir adamsa da, böylesi çılgınca bir davranışa hükümdarın ve kendisinin onuru söz konusu olduğundan hoşgörüyle bakmayacağı kesinmiş. Ve hiddetiyle oğlu Ali Nur'u bile kendi elleriyle öldürebilirmiş. Tüm bu kadınlar o anda şefkatlerine ve aşklarına artık yanıt veremeyeceği için bu genç adama ağlıyorlarmış. Tam bu sırada vezir Fazlettin İbni Hakan içeri girmiş. Tüm kadınları gözyaşları ve keder içinde görmüş ve "Size ne oldu çocuklarım?" diye sormuş. Bunun üzerine Ali Nur'un annesi gözlerinin yaşını silerek sümkürmüş ve "Ey Ali Nur'un babası, ilkim bana sana söyleyeceklerime her bakımdan uygun olarak davranacağına dair Tanrı'nın barışı ve duası üzerine olası peygamberimiz üzerine yemin ver. Yoksa konuşmaktansa ölmeyi yeğlerim," demiş. Bunun üzerine vezir yemin vermiş ve karısı ona Ali Nur'un kızı kandırarak nasıl bir düzen kurduğunu ve Enis Üçceliz'in bekaretinin onarılmaz şekilde nasıl felakete uğradığını anlatmış. Ali Nur buna benzer başka yaramazlıklar yaparak ana ve babasının başını daha önce de derde sokmuş imiş. Ama bu sonuncu ahlaksızca hareketini duyunca vezir Fazlettin kendini yere atmış. Sonra giysilerini yırtmaya başlamış ve yüzüne yumruklar indirerek ellerini ısırmış, sakalını yolmuş ve kavuğunu çıkararak yere çalmış. Bunu gören Ali Nur'un annesi onu yatıştırmaya çalışarak ona "Dertlenip durma, 10.000 dinarı düşünüyorsan elimdeki parayla yetmezse mücevherlerimi satarak bunu sana tümüyle sağlarım," demiş. Ama vezir Fazlettin, "Hey kadın, sen neler söylüyorsun? Lekelenin benim onurum olduğunu ve yaşamımı kaybedebileceğim için kahrolduğumu anlamıyor musun?" diye haykırmış. Karısı ise ona, "Fakat hiçbir şey kaybolmuş değil ki. Hükümdar Enis Üçceliz'in varlığından bile haberli değil. Bundan dolayı onun bekaretinin bozulmuş olması kendisi bakımından bir anlam taşımaz. Sana vereceğim 10.000 dinarla hükümdar için çok güzel bir esire satın alabilirsin ve biz Enis Üçceliz'i onu seven ve onda hangi cevheri bulduğumuzu bilen oğlumuz Ali Nur için saklayabiliriz. Çünkü kız her bakımdan mükemmeldir," demiş. Vezir, "Fakat ey Ali Nur'un annesi, ardımızdaki düşmanımız El-Mü'in İbni Savi denen ikinci vezirin bir gün her şeyi öğrenerek bizi mahvedebileceğini unutuyorsun," demiş. O gün Es-Savi Sultan'ın huzuruna çıkarak ona, fakat anlatısının tam burasında Şehrazat günün belirdiğini görmüş ve yavaşça öykü anlatmayı bırakmış.